Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanı programına hoş geldiniz. Benden Salih Hüst Genç, Mehmet Hüt Farslan abimize olan birlikteliğimize, sizlerle olan beraberliğimize başlıyoruz efendim. Bugün yine önemli gündemlerimiz, önemli sorularımız olacak Lütfü abiye. Öncesinde tabii ki hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar abi.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimize ben de hayırlı programlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.
İnşallah bizler açısından, sizler açısından istifadeli, bereketli bir program olur. Dilerseniz hemen şöyle bir araştırma var. Ondan bahsetmek isterim size Lütfü abi.
Ondan evvel ben şunu söyleyeyim Salih'ciğim. Böyle sesin gittikçe kadife tonuna doğru kayıyor. Yani böyle biraz daha... Ben ona kalbin frekansı diyorum ama çok önemli bir şey o. Herkes bağırıyor çünkü. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki herkes bağırıyor. Birbirine ses işittirmenin efendim yolunun da çok bağırmaktan geçtiğini zannediyor herkes. Yani kalpten konuşmak, kalbin frekansından konuşmak, onun bir volümü var. Yani bir ses düzeyi var. Onu tutturabilmek çok önemli. İnsan onu konuşursa böyle hakikaten bir tür böyle hani eski Arap edebiyatını oluşturan o develerin çöldeki yürüyüşleri böyle intizamlı hani aruz da oradan çıkmış ya.
Evet.
O kalbin de öyle bir ahengi olur ki. Hele bir de şeyi dibacesi şeyi nasıl diyeyim dağarcığı şeyse yüklüyse kendini yetiştirmiş birisi ise o kalpten konuşmayla hikmetin böyle tam kaynağından sözler söylenebilir ancak o düzeyde. O yüzden bu düzeyi tutturmak önemli. Bir Allah dostu bir evladıyla bir kervanın yanından geçiyorlarmış. Kervan da bir aile kendi aralarında tartışmaya başlamışlar. Birbirlerine bağırıyorlar, sürekli bağırıyorlar. Sesleri gittikçe yükseliyor. Orada hemen dikkatini çekmiş herkesin bakarken... O hak dostu da yanındaki öğrencisine ne oluyor evladım orada diye sormuş. Efendim birbirlerine bağırıyorlar işte bir aralarında niza çıkmış diye izah getirmeye çalışınca. Yok oğlum demiş onu sormuyorum bunlar demiş. Yani yan yanayken niye birbirlerine bağırıyorlar? İşte o zaman bir hikmetin geleceğini anlayınca susmuş talebe. Niye bağırıyorlar biliyor musun evladım demiş. Çünkü onların kalpleri birbirinden o kadar uzağa düştü ki. Seslerini ancak o şekilde duyurabileceklerini zannediyorlar. Aslında yan yanalar ama kalpleri çok ayrı yerlere düştü. İnsan bağırıyorsa kalpleri birbirinden çok ayrı yerlere düşmüş demektir. Çok zaman sese, söze ve bu tür araçlara bile ihtiyaç kalmayabilir. Kalpten kalbe konuşmayı insan öğrenirse.
Bir de şey diyorlar değil mi abi? Mesela sesin ne kadar yüksekse hani suçluluk psikolojisindendir. Sesinin yükselmesi, suçluluk psikolojisindendir. Evet. İnsan böyle kendini suçlu hissettiği zaman belki de
hani o tartışmalarda... şey vardı ya...
Davos çıkışı
mı? One Minute'deki... One Minute. Sesinizin yüksek çıkışı evet. diye. Evet güzel, o da güzel bir şey.
Tabii bizleri genç zamanını twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz.
Kıymetli ben dinleyen daldım deriz. Gittim unuttum deme sakın şimdi ne konuşacağını.
Estağfurullah burada abi.
Tamam.
Kağıda yazmıştım öncesinden. Milenyum Gençliği Araştırması diye bir araştırma var abi. Bu araştırma milenyum gençlerini kapsıyor. Hedef kitle milenyum gençleri.
Nedir milenyum gençleri?
Milenyum gençleri 2000 yıllarından sonraki nesle verilen isim. Yani Y kuşağı, X kuşağı dediler. Şimdi 2000'den sonraki kuşağı da yeni bir adlandırma. Milenyum gençliği diye. Çünkü milenyum yılı dendiği için 2000 yılına. 2000 yılından sonra doğanlara da milenyum gençleri diyorlar.
Z kuşağı da diyorlar değil mi ona?
Z kuşağı da diyorlar abi. Bunlar herhalde zannediyorum ki farklı adlandırmalar var. Sosyologlar, toplum bilimciler tarafından.
Orada ben sosyologların bu tanımlamaları yaptığı konusunda şüphem var. Bu birazcık bize Amerikan kültürünün, Amerikan toplumunun kendisini tanımlama çabaları olarak geliyor ama... Bu son dönemde tüketim toplumunun küreselleşen dünyada hepimizi aynı saldırılara maruz bırakmasından dolayı ortada bir tek tipleşme var. Bu da bu aslında sınıf ayrımlarını daha doğrusu kuşak ayrımlarını haklı kılıyor şu anda. Yani biz Türkiye'yiz biz başkasına benzemeyiz diyemez hale geldik. Çünkü o reklamlar ne yiyeceğimiz ne içeceğimiz ne izleyeceğimiz ne düşüneceğimiz nasıl konuşacağımız nasıl tepki vereceğimiz şeklindeki... O hayat tarzı bize öyle bir dayatıldı ki yani Amerika'daki bir gençle Türkiye'deki bir gencin ya da Endonezya'daki bir gencin böyle bir bakış açısı işte tüketim kalıpları açısından çok fazla farkı yok. O yüzden yani bu kuşak ayrımları tamamen Amerikan kültürünün ve toplumunun kodlarını taşıyor diye kestirip atamıyoruz. Çünkü biz de onlara fena halde benzedik. O açıdan o mesela bu kuşak ayrımı da ilk defa şeyle başlıyor. Baby boomers diyorlar. Yani Amerikan toplumunda işte savaştan ikinci dünya savaşından geri dönenlerin böyle bir nüfus patlamasına yol açtığı bir şey oluyor orada. Baby boomers.
Bu yani, 1950 ile 65 yıllar arası galiba,
evet,
değil mi?
45'ten evet, 45'ten sonra eve dönen Amerikalı askerlerin ev kurup işte çocuk yapmalarıyla ortaya bir nesil çıkıyor. Şu an onlar 70 falan yaşlarındalar. O baby boomers nesli yani. Emekli olmuş durumdalar. Ondan sonraki kuşak o baby boomersların. Şimdi yani o niye bunlar özellikle bu şekilde ifade ediliyor? Askerden dönenlerin, o asker kuşağının, o savaşı yaşayan kuşağın kendine göre bir hayatı algılayışı var. İşte dünyanın en büyüğü biziz. Amerikan yüzyılının en böyle zirve yaptığı çağlar. Bir de hakikaten savaştan galip çıkmış. Öyle bir özgüven de var. Onların çocukları ona göre yetiştiler. Çok refah dolu bir Amerika'da. Onların çocukları şey oldu sonra birçoğu. Yani o baby boomerslar o 68 kuşağı da oldular aynı zamanda. Hı hı. Yani işte bu işte rahat yetiştikleri için işte Amerika'da ve Avrupa'da bir hani hippi hareketlerinin, özgürlük hareketlerinin otoriteye, devlete ondan sonra karşı çıkmanın bir sembolü haline de geldiler. Herhangi bir kural tanımadılar. O X kuşağı şu anda dünyayı yönetiyor. Daha doğrusu pardon, o emekli olan kuşak daha sonra onların çocukları şu an dünyayı yönetiyor. Y kuşağı dediğimiz. Onlar işte 50, 45-50 yaşlarındalar. Z kuşağı da onların çocukları. Daha henüz herhangi bir şey almadılar, sorumluluk. Okuyorlar birçoğu. Bizim genç dediğimiz kitle bu kitle. Belki hiçbir yere bağlı kalmayı sevmeyen, hiçbir işte böyle sabit kadem, hani o klasik hiyerarşik yapıdaki işte gir ve buradan emekli ol şeklindeki bir hayatı kesinlikle istemeyen, işte gezmeyi çok seven ve işte tablet nesli dediğimiz işte üç hareketle dünyanın değişebileceğine inanan, üç hareket derken işte bir tanesi tık tık diye tıklamayı kastediyoruz, bir taneyi kaydırmayı kastediyoruz, bir de iki parmağımızla büyütmeyi kastediyoruz. Bu üç hareketle dünyanın değişebileceğine inanan bir nesille şu an yüz yüzeyiz. Böyle bir şey de var aslında, yani şirketlerin, küresel kapitalizmin efendilerinin ya da bir şekilde o otoriteyi temsil edip de bu çocukları da sisteme dahil etmenin yolunu arayanların önündeki en büyük zorluk şu anda otorite tanımayan, kendi başlarına buyruk yaşayan bu çocukların nasıl olup da efendim itaat ikliminde bulunabilecekleri, yani onu şu anda herkes kara kara düşünüyor. Nasıl çalıştıracağız bunları?
Evet.
Örgüte bağlılıklarını nasıl sağlayacağız? Yani örgüt derken işletme tabiriyle söylüyorum. Yani kurumlara, işletmelere, organizasyonlara bağlılıklarını bunların nasıl sağlayacağız?
Çok, çünkü bireyci değil mi abi, yani ben merkezli hareket ediyorum.
Evet, ben merkezli. Herhangi bir yüksek otorite ideal tanımıyor. Tamamen efendim işte her şeyin sanal dünyada olup bitebileceğine inanıyor ki zaten de öyle. Şu an işte tık diyor pizzası geliyor, tık diyor kitabı geliyor, tık diyor bilet satın alıyor. Yani böyle bir efendim yeter ki şey olsun, maddi imkanı olsun.
Evet. Milenyum gençliği araştırması da bunları kapsıyor aslında zaten abi. Reklamlardaki genç mutluluğu diye mesela bir şey var artık, tanımlama var. Bu medya okur yazarlığı derslerinde de bizlerin de gördüğü bir şeydi bu. Reklamlarda özellikle sürekli vurgulanan işte şu interneti kullanırsanız, bu telefonu kullanırsanız mutlu olursunuz anlayışı. Oysa belki de birçoğumuz bir öğrenci olarak, öğrenci kitlesi hayatının büyük çoğunluğunu kafelerde geçirmiyor. Yani okullarda geçirmesi, vurgulanması gerekirken öğrenciler reklamlarda, kafelerde takılan, sürekli internet kullanan, sosyal medya kullanan bir tiplemeyle gösteriliyor. Bunlar da gençleri olumsuz yönde etkiliyor diye bir araştırma var.
Şimdi o reklamlar ve tüketicilik hakikaten çok içler acısı bir durum Salih'cim. Şu anlamda biz artık herhangi bir okulun, mektebin, bir kurumun, bir toplumun, bir mesela irfan meclisinin çocukları değiliz artık. Hepimiz televizyonun çocuklarıyız. Yani maalesef, yani bunu bir teessüfle ifade ediyorum. Bu ne demek? Eskiden bir mektebin işte mesela Kabataşlılar ya da diyelim İstanbul Erkekliler, işte İstanbul İmam Hatip Liseliler şeklinde böyle verdiği bir kod vardı. Yani bir tür terbiye, bir irfan, bir anlayış, bir algı, hem o kendi aralarında bir aidiyet oraya mensup olmak, o ruha mensup olmaktan kaynaklanan bir hem etrafında insanlarla aynı kimliği paylaşıyorlardı, hem de oradan aldığı bir tür terbiye vardı. O terbiye maalesef şu anda böyle kurumların artık veremeyeceği bir düzeyde olduğu için gençler televizyon, çok zaman işte internet, medya araçları marifetiyle veriliyor. Eskiden bak sokak çocuğu denirdi, sokağın insafına terk etmek falan diye bahsedilirdi. Şimdi o da kalmadı, sokağın da artık verebileceği bir şey kalmadı. Çünkü sokak da artık yani hani menfi anlamda bir kullanım olarak devam ediyor olabilir, sokağın insafına terk edilmiş falan diye. Ama eskiden sokak dediğimiz yani mahallenin bir sokağı ya da mahallenin bir kültürü vardı. O bile bir şeydi yani, bir racon kesmek bile sonuçta orada o sokaktan yetişmeye bağlıydı yani. Oranın da kendine göre bir efendim adabı, erkanı vardı. Bir şey veriyordu yani o. Ama şimdi o da yok.
Evet.
Ne var? Televizyonun ve internetin insafına terk edilmiş yığınlar var. Oradan dayatılan da dayatılan aslında hani seni kaba taşlı yapan, seni diyelim Darül Acezeli yapan, seni İstanbul İmam Hatipli yapan aslında neydi? Oradan aldığın o aidiyet ve kimlik şuuruydu. Bu yeni medya mecraları ve televizyon ne veriyor peki kimlik şuuru olarak? Tek bir şey veriyor. Hızlı yaşa, hazzı takip et ve ne kadar çok tüketirsen o kadar çok makbulsün. Kendin olman ne kadar efendim tükettiğine bağlı. Ve buradaki temel ideoloji de yani biraz belki buradaki nezih radyomuzun şeyine uymayacak ama şu kelimedir, trendy olmaktır. Yani buradaki ideoloji trendy olmaktır. Yani işte giyimde kimseden geri kalmamaktır. Ondan sonra işte sakal bırakmada, diyelim efendim bir favoride, ondan sonra tarzda, konuşmada, işte tüketimde, her boyutunda yani bir şey var. Dayatılan bir düzey var. O düzeyden geri kalmamak bu tırnak içindeki mektebin, öyle söyleyelim şimdi, öbürleriyle kıyas için söylüyorum, bu mektebin temel umdesi. Yani bu anlamda da işte kotası tükenmek mesela, ya da işte o kız erkek ilişkileri, ya da işte gence atfedilen o rol, sürekli işte bir kulaklık kulaklarında, işte müzik dinleyen, kendi başına takılan, ondan sonra gezmeyi, eğlenmeyi çok seven, yani hani böyle bir işte sorumluluk bilinci içerisinde hani ne olacak bu gidişatın sonu diye ayağa kalkmayı seven ya da bununla ilgili bir yön tutturmaya çalışan genç ortada yok.
Evet.
Bu istenmiyor zaten. İstenen genç tipi belli yani. İyi tüketen, trendy olan ve her fırsatta da işte hep böyle kotasının tükendiğinden falan bahseden gençtir yani. Ya bu anlamda tüketim toplumunun, kapitalist dünyanın tüketim toplumunun üyeleri olarak bu gençlere gerçekten verilen bir adab, erkan yok maalesef. Verilen sadece daha iyi nasıl tüketici olabileceklerine dair boş bir şey. Bunu ben Salih'cim insan onurunun kaldırmayacağını düşünüyorum. İnsan onuru buna razı olamaz yani. Ya bu gençlikten de bunu beklemek en büyük hakkımızdır. Bir gencin ortada dolup dolaşan bu genç rol modellerine ya da kendisine takdim edilen ya da efendim buyur buradan bu şekilde yaşa diye önerilen modellere isyan edeceğini ve bunun da olması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü bu köleliktir. Bu kendi olamamaktır. Bu hep dışarıdan bir takım böyle klişelerle bize biçilen bir elbisenin içine sığmaya çalışmaktır. Bunu hakikaten onuru, özgürlüğü, kendi olmayı, Allah'ın kendisine verdiği o potansiyeli gerçekleştirmeyi birinci vazifesi olarak önüne alanların kesinlikle kabul edemeyeceği bir hayat tarzı olarak görüyorum. Buna işte isyan etmek, bunu kabul etmemek belki de bir genç kardeşimizin, gençlerin yapabilecekleri en önemli efendim şeydir. Belki adım olacaktır. bu hayatlarının baharında diye düşünüyorum.
Evet, bu bahsettiğiniz şeyler, yani reklamların veya tüketim toplumunun bize sunduğu argümanlar herhalde bizim yani hedefimizi de şaşırtıyor abi. Zaten bahsettiğiniz şaşırtıyordu ama şu anlamda, hani dediniz ya şunları isyan etmeli diye, buna baş kaldırmalı diye. Yani ben sadece alan değil veren de bir insan tipiyim aslında diyebilmeli diye vurguladınız ama mesela daha çok isyanı, devrimi de belki de hani anarşiyi de başka yerlerde, kulvarlarda arayan da bir kitleyiz biz herhalde Lütfü abi.
Şimdi burada Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı kitabından bahsetmek lazım. Yani o kitabın Nurettin Topçu'nun hayatında çok önemli bir yeri var. Çünkü o doktora tezi kendisinin. Sorbon'da doktora yapıyor. Ve orada doktorasını aldıktan sonra da kendisine başarıyla bitirdiği için ne tür bir ödül verilmesi gerektiğini kendisiyle müzakere eden hocasına Türk bayrağının göndere çekilmesini istiyor. Yani orada Sorbon'da Türk bayrağının göndere çekilmesini istiyor ve bu yapılıyor kendisi içinde. Böyle bir köklerine bağlı bir insandır Nurettin Topçu. Onun önerdiği o isyan ahlakı gerçekten doğrunun, dürüstlüğün, adaletin, sadakatin, namusluların, en az namussuzlar, yalancılar ve efendim ahlaksızlar kadar ortaya çıkma iradesi göstermeleriyle alakalıdır. Ve bu insanın fıtratında meknuzdur. Allah bunu koymuş bizim kodlarımıza yani. Bizim genetiğimizde var bu yani. İnsan hiçbir zaman için köleliği kabul edemez. Bu modern köleliğe de bizim isyan etmemiz gerekiyor. İsyan nasıl olacak? İsyan öncelikle bize sunulan o modelleri, o hayat tarzını reddetmekle olacak. Ben kendim hakikaten beni bir takım mahfillerin, bir takım şirketlerin, bir takım çok uluslu yapıların kullanışlı birer aracı haline getirecek bir hayat tarzına niye razı olayım?
Evet.
Benim eğer şu dünyadaki hayatın ne olduğuna dair bir sorun varsa bu sorumun peşinden niye gitmeyeyim? Şu ellerin, şu gözün, şu efendim kimsede olmayan, şu efendim bakışın, şu efendim vücudun, bir de bunun yani fiziksel anlamda bu böyle. Bir de bunun ruhi boyutu, kalbi boyutu anlamıyla ne kadar daha özgün olabileceğimiz ortadayken ve bu bir tane benden bir tane varken bunun hakikaten hayatta ne anlama gelebileceğine dair soru da sadece benim tarafından sorulabilecekken ve bunun cevabı da sadece bana has olabilecekken ben bu kadar mühim bir şey dururken niye efendim kendime biçilen o sürüden olmayı içime sindireyim ki? Burada işte en büyük düşmanımız ne biliyor musun Salih'ciğim? En büyük düşmanımız konfordur. Rahatlıktır. Kolaycılıktır. Zora talip olmamaktır. Ve bize bu tüketim toplumunun üyeleri olarak dayatılan aslında en büyük efendim kazık, çok affedersin, en büyük kazık köşeyi dönme, rahatça efendim herkesin tabi olduğu o mutlulukla işte tatmin olma meselesidir. Hayatta hiç kimse başarılı diye baktığımız, gerçekten başarılı işler yapmış, yüz akı olmuş, dünyanın, tarihin, insanlığın ve Allah'ın hakikaten memnuniyetini kazanmış kim varsa, bunun aksi de öyledir. Yani şer, efendim kötülük anlamındaki insanlar için de bu böyledir. Çünkü Allah çalışana verir. Gayretle, sebatla, azimle olmuştur ne olduysa. Bu konforlukla, bu rahatlıkla, bu efendim neme lazımcılıkla, bu gözünü kapatmakla ancak efendim sığ evet. Ve sürüden olursun. Bize dayatılan da budur. Hiçbir gencin bu tuzağa düşmemesi lazım. Bizim dönüp dönüp dolaşacağımız şey, söyleyeceğimiz şey budur işte. Bu konfor kanserdir. Bu bir illettir. Bizim hepimizin dönüp rahatsız olmamız lazım. Rahatsız etmemiz lazım. Buna dert diyoruz işte biz. Dertlenmemiz lazım yani. Diğer türlü önümüz öyle bir karanlık, öyle bir efendim şeydir ki dertlenmek için gayret sarf etmeyeceğiz. Ama bugün dertlenmeyi kendimiz başarır. Ne tür bir yol tutmamız gerektiğine dair kendi kendimize irademizi elimize alırsak Allah da ona göre esas konforu bize bahşedecek olan odur. Bu noktada belki birazcık efendim birbirimizi uyarmamız lazım.
Evet.
Hakkı ve sabrı tavsiye etmek bence budur diye düşünüyorum.
Sizin abi daha önceki programlarda vurguladığınız bir şey vardı. Usta çırak ilişkisi diye. Burada tabii bu da devreye giriyordur muhakkak. Yani bizim kendimizi bulma adına, dertli olma adına belli ustalar bulmamız, belli çıraklar da belirleyip kendimize belki de hemen bir şeyler öğrenince aktarmamız gerekebilir diye düşünüyorum. Yani bunun bir sınırı var mıdır abi?
Salih'cim burada şöyle bir şey yanlış anlaşılmasın. Tasavvuf bir mürşidin, bir rehberin, bir büyüğün bulunmasını elzem görür. Ama illa böyle olacak da demez. Üveysilik diye bir şey de vardır, kanal. Ne demek o? İşte Cenab-ı Hak ilham yoluyla, rüya yoluyla, farklı şekillerde bir kulunun kendisine giden yolda mesafe kat etmesini sağlayabilir. Bu Allah'a zor değildir. Bunun örnekleri de vardır. Hazreti Ömer'in gidip kendisine dua istediği insandır Veysel Karani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmek istediği halde görememiş bir tabiindir. Sahabe olamamıştır. Tabiindir ama onun gönül alemi hadislerde çok böyle güzel ifade edilmiştir. Hazreti Ömer de kendisine dua istemiştir nitekim. Dolayısıyla üveysilik yani ustasız da olabileceğini gösterebilir. Bir yoldur yani. Ama umum değildir. Kaide değildir. Ama böyle istisnalar olabilir. Ben hatta şöyle düşünüyorum. Şimdi geliyorlar bana diyorlar ki abi İngilizce öğrenmek için yurt dışı en güzel yol değil mi diyorlar. Hayır diyorum kesinlikle. Yurt dışına gitmek istiyorsanız imkanınız varsa dili buradan halledip gidin. Ya hocam zaten oraya dil halletmeye gidiyoruz. Dili orada öğrenmeye gidiyoruz. Orada siz tabiri caizse böyle bir heykel oluşturmuşsunuz. Son rötuşları yapacaksınız. Burada temeli atmadan giderseniz orada kendinize yazık edersiniz. 2 sene, 3 sene belki öğrenemeden gelir gidersiniz. Hazimle orada çalışır eder, güzel ortam bulur. Giden Türklerin arasına gidiyor.
Evet.
Efendim giden orada bir sosyal ortam bulacağını düşünüyor. Anglo-Sakson, soğuk Anglo-Saksonlar seninle konuşurlar mı? Yani ancak böyle bir gayrimeşru bir şey olacak ki seninle bir muhabbet kursunlar etsinler falan filan. Diğer türlü bir yani arkadaş ortamı bulmak efendim bir yani herkes işindedir, gücündedir. Böyle dostluk, arkadaşlık falan filan hak getire yani. Bizde kahve muhabbetleri bakarsın böyle her gün
süre.
Sabah bir başlar. Orada mesaisi vardır yani. Müdavimleri vardır. Kadrolu elemanlar. Sabahtan bir başlarlar. Bütün meclis gibi her türlü meseleyi hallederler. Akşamda sağ selamet giderler. Ertesi gün dünya yeniden kurulur oralarda. Bizde onlar da öyle değil ki. Yalnız kalma ihtimali. Hele hele yabancısın. Yani en önemli iletişim vasıtası olan dilden mahrumsun. Seni alacak birileri işte dille bir yere getirecek. Şimdi bak. Aynen öyle. Bu bir örnek olarak verdim bunu. Eğer bir çırak bir kere çırak olduğunu kabul edecek. Şimdi bu milenyum nesli diye bahsettin ya.
Kabul
ya da
etmiyor
Z
abi.
Kuşağı. Bunlar çıraklığa razı değiller. Niye razı değiller? Bakıyor diyor ki ya bu meretleri, işte tabletleri, cep telefonlarını, şunları bunları ben diyor takır takır kullanıyorum. Dedem bana soruyor diyor. Babam bana soruyor diyor. Annem bana soruyor diyor. Yani bunlara ben öğretiyorum bunu diyor. Yani hayat da buradan diyor. O bile baksana diyor. Babam, annem, dedem böyle gözleri düşüyor diyor. Yani ya nasıl bir şeymiş bu? Hayretlikle, hayranlıkla bakıyor. Şimdi böyle bir çocuğa onun yetkin olduğu aletlerle beraber bir hayranlık içerisindeysek rehberlik yapamayız, ustalık yapamayız. Yani bunun ötesinde bir şey vereceksin ki ona. O dönüp seni efendim ya bak buradaymış esas mutluluk diye arasın, bulsun ve senden istifade etsin. Dolayısıyla bu çocuklar bir kere çırak kabul etmiyorlar. Buradaki ilk yapılacak iş bir kere çırak olmayı kabul etmek. Çırak olmayı kabul etmek bir ustanın ya da böyle ya iyidir bak bu şunun yanına gidersem, mahiyetinde bulunursam çok böyle istifadeli bir hayatım olur falan filan demek değildir. Çırak olmak demek bir kere her zaman bilgiye aç, kendisinden daha fazla bildiğinden, algıladığından, idrak ettiğinden daha fazlasını kendisine verebilecek, açabilecek bir efendim mekanizmanın varlığını kabul etmek demek aslında. Bu bir hayretle başlar
evet.
Öncelikle.
Evet.
Hayret, hayranlık, yani yeni şeyler öğrenme bu tür bir halet-i ruhiye girmeden kapı açılmaz. Açılacak kapı nedir? Açılacak kapı ustanın kapısıdır. Usta ile çırağın buluşması bir kader sırrı gibidir. Yani öyle kolay değildir. Usta bazen çok arzu eder, çırak bulamaz. Çırak bazen çok arzu eder, usta bulamaz. Yani ikisinin buluşması, kazanla kapağın buluşması gibidir. Öyle evlilik gibi bir şeydir yani.
Evet.
Oradan bir yol açılacak. Usta da kendisi istifade edecek. Çünkü ustanın da bildiklerini bir şekilde işlevsel hale getirip, yani düşünsene, çok verimli bir şeysin, ustasın. Yani ürettiklerinin haddi hesabı yok. Işıl ışıl parıldıyor yaptıkların. Fakat bunları bir sonraki nesle aktarma noktasında, yani kısırsın, eptersin yani.
Evet.
Çok sıkıntılı bir durum. Yani o demek ki senin aslında çığır diye açtığını zannettiğinin ya da iş diye yaptığını zannettiğin şeyin, yani seninle sınırlı olduğunu, mahdut olduğunu gösteren bir şeydir ki bu da ayrıca bir nasipsizliktir. Yani burada ben şöyle bir ayrım yapıyorum Salihciğim. Kamil ile mükemmel. Şimdi bunu Abdullah Sert abiden dinlemiştim. Bir Musa Efendi hayattayken onu ziyarete gidiyorlar. Böyle bir İstanbul beyefendisi bir zatla beraber. İşte bir müddet vakit geçirdikten sonra o İstanbul beyefendisi de böyle bir hem tasavvufi anlamda hem ilmi anlamda hem de İstanbul efendiliği anlamında böyle kamil bir insan olduğu için, yani insanın kıymetini insan biliyor.
Evet.
Yani dışarı çıktığı zaman Sami Efendi'yi de daha evvel tanıdığı için, Sami Efendi hayatta zaten, Musa Efendi'yi de görmüş oluyor o şekilde o beyefendi. Dönüyor Abdullah abimize diyor ki, Abdullah Bey diyor, ben diyor şimdi diyor Sami Efendi Hazretleri'nin diyor sadece mürşidi kamil değil, aynı zamanda mürşidi mükemmel olduğunu da diyor anladım diyor. Mürşidi kamil diyor, kendisi kemalata erişmiş, etrafını irşad eden insandır. Ama mürşidi mükemmel, mürşidi kamil olup aynı zamanda bir mürşidi kamil de yetiştirendir. Şimdi bu ustanın sadece ustalık kendisiyle sınırlı değil. Sen kendi emanetini, kendi yaptığını ettiğini bir sonraki nesle aktarma noktasında bir halef yetiştirebiliyorsan, bir usta yetiştirebiliyorsan, sen ustayı kamil değilsin, ustayı mükemmelsin. Bunu da aslında usta açısından söyledik değil mi? Ya ustanın da böyle bir ihtiyacı var,
evet,
aslında.
Evet, tabii tabii.
Çırak bir kere çırak olmaya razı olacak. Bu işin sadece gayretli olmadığını, duanın, nasibin de bu yolda önemli bir azık olduğunu bilecek. Ona göre geceyi de, gece irtibatını da koparmayacak. Ve sonrasında Allah bir ona usta gönderecek. Bu şekilde yolu biriyle kesecek. İlla usta olması gerekmiyor. Belki güzel bir muhite düşer. Oradan bir şey, buradan bir şey. Kendine ait bir efendim bakış açısına da sahip olabilir. Dolayısıyla bu neslin belki İlk yapması gereken bir kere çırak olmaya razı olmaktır. Sonrasında da çıraklık, bu razılıkla beraber adım atmaya başlamaktır ki sonrası belki kendisi için yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Daha biz oradayız yani.
Evet. Oradan çıkamadık. Abi bu Ben Nesli diye bir kitap var. Bilirsiniz. O kitapta da böyle Amerikan toplumunun, Amerikan gençleriyle özellikle alakalı araştırmalar var ama orada da geçen ifadeler var. Sizin bahsettiğiniz o işte çocuk patlaması, bebek patlaması yıllarından sonra yetişen kuşaktan sonra onların torunları, çocukları çok özgüvenli, çok işte az önce bahsettiğiniz ben merkezli, ben merkezci oldu diye. Şimdi o gençlerin nasıl bir anne babalık yapacağına dair de araştırmalar yapılıyor. O kitapta yine bazı bölümler ayrılmış onunla alakalı. Bununla alakalı büyük soru işaretleri var. Şimdi
anne babalık yapacaklar mı?
İşte evet, onunla alakalı soru işaretleri.
Bak,
yani
sen kendin kaç yaşındasın Salih'cim sen?
23.
23 yaşındasın. Senin daha bak bizim neslimiz mesela 25'lerde falan evlendi. Benim neslim dediğim nesil. Bugün işte biz 43-44 yaşındayız yani. Şimdiki nesle bakıyorum, senin nesline. Yani senin üstündeki nesil. Yani onlar birçoğu şey yapamıyor. İşte 28, 29, 30'u buldu yani evlilikleri. Evlilik yaşları yükseliyor gittikçe. Bu kızlarda da böyle, erkeklerde de böyle. Yani önceden işte bir bakıyorsunuz, benim dedemler 17-18 yaşında evlenmiş. Peder Bey 22-23 yaşında evlenmiş.
Evet, daha
şimdi
da
bana erken. Ben bakıyorum kendime 25 yaşında evlenmişim. Muhtemelen bakıyorum yine etrafımızdaki genç, bizim genç dergisiyle beraber başladığımız yola düşen arkadaşlarımız birçoğu şu an 30'larını sürüyorlar. Onların içerisinde hala evlenmeyenler var yani. 3-4 tane evlenmeyen var işlerinde. Yani yeni evlenenler var. 28, 29, 30 yaşlarında evlenenler var. Şimdi evliliği erteliyor bu nesil. Niye erteliyor evliliği? Evliliğin ne tür bir efendim ihtiyaç olduğunun belki idrakinde değil. Bunun bir dini boyuttan ne anlama geldiğinin belki idrakinde değil. Bu da muhtemelen o senin dediğin özgüven patlamasından kaynaklanıyor. Nasıl anne baba olacaklarmış onlar? Var mı öyle kitapta tespitler?
Kitapta onunla alakalı araştırmanın olduğu söyleniyor ama şöyle bir şey vardı abi, dikkatimi çekmişti benim de. Şimdi zaten gayrimeşru birliktelikler çok fazla olduğu için artık Batı toplumunda.
Ya o Erasmus evet. Nesli diye geçenlerde biliyorsun bir sene evvel mi geçen sene mi o hani Erasmus'la bir değişim programı şu an üniversitelerde evet. Yürüyor ya. Yani adam çıktı o Avrupa sorumlusu. Yani bir Erasmus nesli var, 1 milyona yakın gayrimeşru çocuk. Gayrimeşru çocuk demiyor ona tabii o. Erasmus çocuğu diyor. Ya nasıl? Sen şimdi burada okuyorsun. Almanya'ya 6 aylığına şeye gidiyorsun.
Okumaya
gidiyorsun. O 6 ayda affedersin bir punduna getirip oradan bir çocuk peydahlıyorsun. İşte al sana Erasmus nesli. Sonra dönüyorsun geri. İşte ortada 1 milyon böyle gayri nesebi sahi olmayan, gayri sahi olan bir nesil var. Yani nasıl bir şey bu ya? İşte bu ya yani ben neslinin belki bunlar.
Bu bahsettiğiniz Türkiye üzerindeki Erasmus mu?
Yok,
dünya
yok,
genelinde.
Hayır yani, Avrupa zaten. Avrupa'da. Avrupa Birliği programıdır evet. Ya bu Erasmus
evet,
zaten.
Abi.
Yani Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki değişim programları sonucu ortaya çıkan çocuk sayısı yani.
Çok acı. Onunla alakalı zaten abi gayrimeşru birliktelik olduğu için hani anne çocuk da artık diyor ki ileri zamanki çocuklarda bundan sonraki nesillerde anne baba figürü tamamen böyle sanki memuriyet gibi bir şey olacak işte. Bugün babandasın, bugün annendesin, bugün şunları yapacaksın, bugün bunları yapacaksın. Yani çocuklarda özellikle bizim aile yapılarında görmüş olduğumuz, bizlerin öyle yetiştiği için hamdolsun bir baba vardır böyle sıcaktır, bir anne vardır, şefkatlidir. Bundan tamamen uzak artık, daha da uzaklaşmış ve ortaokul değil de lise çağlarında artık maalesef ki parantez içerisinde söylüyorum, bu cinsel yaşantıyla da tanışan bir kitlenin ortaya çıkacağı, bunun da önüne maalesef geçilemeyeceğine dair. Çünkü bu kadar bombardımanın, fikir bombardımanın olduğu bir yerde, internet üzerinden özellikle, yani doğru kalabilmek gerçekten çok zor abi. Yani hele ki biz burada Türkiye'de Batı normlarıyla konuşuyoruz belki ama olayın merkezinde siz gittiniz gördünüz, kim bilir daha da
Salih'cim, bir durumda. Olayın merkezinde aslında şeytan ve tağut ...la olan mücadele var. Bunu böyle işte çağdaş bir takım kisvelerin arkasından görmek lazım. Hazreti Adem'in yaratılışından beri ortada insanla şeytanın mücadelesi var. İnsan şeytanın tarafında mı olacak, hakkın tarafında mı olacak? Mesele bu. Şeytan bize düşman. Açık bir düşman hem de. Hangi anlamda düşman? Benim neslimin bozulmasını istiyor. Yiyeceğimin bozulmasını istiyor. Canımın katledilmesini istiyor. Birbirimizi kırmamızı istiyor. Dönüp Hakk'a karşı diyecek ki, bak zamanında beni ona üstün tutmuştun. Onu bana üstün tutmuştun. Buyur işte. Kan döküyor. Nesli bozulmuş. İşte efendim burada işte Cenab-ı Hakk'a yani insanın aslında bir şey mücadelesi var yani. Bir hani onuru, o fıtratı, Allah'ın kendisine koymuş olduğu o efendim insan olma. Yani şuuru aslında şeytanla mücadelenin bir kere bilinçli olmasıyla ortaya çıkabilecek bir şey. Nesli bozmak istiyor. Bak ilginçtir. Mesela bundan 30 sene kadar, 40 sene kadar evvel işte bilen hocalarımız anlatıyorlar. Tıbbiyeliler anlatıyorlar. Böyle hani kim olduğu, nereden geldiği, ne ettiği belli olmayan işte... Tıbbiyeliler de olurmuş arada doktorlar ya da profesörlüğe kadar erişmiş belki insanlar. Bunlar çok affedersiniz yani bir çocuğu olmayan ya da bir şekilde çocuk sahibi olamamış çiftleri ondan sonra farklı yollarla yöntemlerle yani onların çocuk sahibi olmalarına böyle masa altından yani gayrimeşru yollarla bu tür işlere vesile olurlarmış. Şimdi işler o kadar ayyuka çıktı ki bankalar kuruldu. Bankalardan gidip özelliklerini de belirleyerek efendim çocuğunuzun işte bir kadın için mesela çocuk yapmak noktasında gidip bir bankadan kendisini tamamlayacak bir efendim ürün gibi, meta gibi satın alması söz konusu. Hatta internette bir siteden bahsediliyor. İskandinavya ülkelerinden bir siteden. Orada seçiyorsun. Donörler var yani.
Evet.
Donörler. O donörleri seçiyorsun. Diyorsun ki yeşil gözlü olsun. 1.80 boyunda olsun. Akademisyen olsun. Şöyle olsun. Şuradan büyük olmasın. Şuradan küçük olmasın. İşte efendim şurada yaşıyor olsun. Tık diyorsun. Fiyat çıkıyor. Gönderiyorsun. Kargo ile geliyor sana. İş nereye döndü? Bak Salih'im. İş nereye döndü yani? Şimdi bu o demin Erasmus neslinin aslında aynı böyle vehamette değerlendirilebilecek bir sıkıntı. Bu gençlerle ne alakası var abi diyeceksin. Şu alakası var. Bu iş artık hani o evlilik denen müessese, yani onun kutsiyeti, hayatiyeti, efendim bizim açımızdan ne kadar önemli olduğu, işte toplumun temeli olduğu. Ya bu artık böyle bir tıklamaya kalan, tıklamayla halledilebilecek bir teferruata dönüştü. Ve bunu hep şöyle derler. İşte mesela İstanbul'un bazı semtleri vardır. O semtlerde insanlar köpek dolaştırırlar. Böyle açıktır, nettir yani. Sen Üsküdar'da bunu göremezsin ama işte başka yerlerde görürsün, başka semtlerde. Böyle köpek dolaştıran çok vardır yani.
Yürüyüş yani, yapar bir taraftan mesela.
Ya sabahın altısında kalkar adam. Namaza kalk desen kalkmaz yani. Sabahın altısında kalkar. Onu yarım saat o şeyin arkasından tin tin tin tin gider, gezdirir onu getirir.
Bir video vardı ya abi, siz paylaşmıştınız hatta. Hani namaza kalkmıyorsun ama her yere kalkıyorsun diye. Hani şeyin Ahmet Hoca'nın, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir videosu vardı.
Şimdi şey var. Arkasından da yani o çok affedersin o hayvancağızın dışkısını bile elinde poşetle. Yani tabii
medeniyet
uygar ya, uygar ya, yani bir böyle şehirli kimliği de ortaya koyacak ya, yani ne kadar böyle saygılı çevreye, onu bile arkasından böyle işte Cenab-ı Hak o hizmet hayvana hizmet ettiriyor, öyle demek lazım yani, öyle görmek lazım. Şimdi ne biliyor musun Salih'im? Hani ya bu derler ki bizim mesela klasik yorumdur. İşte bu çocuk yapmayan nesillere Allah'ın bir tür cezasıdır. Bunlar o açlığı böyle doldurmaya çalışıyorlar. Şimdi bir sonraki safa ne biliyor musun? Bir sonraki safa yapacağı çocuğu bu köpek seviyesine indirgemek olacak. Ben şöyle bir şey istiyorum. Ben şöyle bir şey istiyorum. Ben böyle bir şey istiyorum. Bunun böyle olması için de yiyecekle oynayacaklar. Nesille oynayacaklar. Bak böyle işte şu özelliklerde, bu özelliklerde donör istiyorum der gibi. Ondan sonra ve bütün bunların arkasında aslında hepsinin temelinde o şeytanın bizim üzerimizdeki sırat-ı müstakimin tam ortasına oturmuş ve onların ben her şeyini bozacağım, bozgunculuk yapacağım şeklindeki iddiası var. Bunu görmek lazım yani. Yani durum sanıldığından çok daha vahim. Gidişat ona göre de tehlikeli ve sıkıntılı. Bizim dönüp kendi kendimize nerede aslında hata yapıyoruz ya da şeytana nerede kanıyoruzu, yani aslında çok klasik bir şey o. Aslında en temel şey o. Şu anki çağdaş kisveli birçok görünümün arkasında onun sinsi şeyi var yani, planları.
Biz dün Yozgat'taydık abi Yahya Uyar'la.
Aynı güzel.
Orada Bozok Üniversitesi'nde Genç Gönüller Topluluğu'nun konu olarak davet edilmiştik, oraya gittik. Orada hamdolsun güzel bir kitle vardı. Arkadaşlarla beraber olduk. Güzel hocalarımız, danışman hocalarımız karşıladılar bizi. Orada birliktelikten sonra bir saate yakın bir konuşma oldu, bir istişare oldu. Devamında bir hoca geldi oradan bize, Yahya ile bana. Şöyle bir şey söyledi. Sizler dedi maşallah çok yeteneklisiniz yani. Parantez içerisinde övdü biraz bizi. Ama dedi bu enerjinizi, hani bu anlattığınız şeyleri, bu dert, işte Afrika sevdası, bizim sizin bahsettiğiniz daha çok dünya bizi bekliyor sloganı. Bu gibi şeyleri yani dünya bizi bekliyor derken siz acaba dünya için ne yapıyorsunuz? Yani somut bir şeyler koyabilecek misiniz ileride? 20 yıl sonra bir kitaplarınız olacak mı? İşte ne bileyim yazılı eserleriniz, böyle dünya mirası olarak bir şey bırakabilecek misiniz? Bu alanda kendiniz yetiştirseniz, enerjinizi buralara harcasanız da bu tip konuşmaları 20 yıl sonra, hani belli bir statüden sonra yapsanız gibi şeyler söyledi bize.
Tabii daha bir şey olmamışsın diyor.
Evet.
Gelip yani bu tür konuşmalar yapıyorsun, evet, diyor. Evet.
Biz de dedik ya, ben de şöyle dedim. Tabii haklılık payı var hocamızın. Biz zaten öyle bir iddiada değiliz. Hiçbir zaman bir şey olduk diye ya da yukarıdan konuşan, bakın doğrusu budur anlayışıyla hareket eden insanlar olmamaya gayret ediyoruz. Sizlerden böyle gördük en başta. Ama şu var abi, ortada bir söz var ve bunun bir şekilde aktarılması lazım. Yani eğer ki Hazreti Ali 12 yaşında Müslüman olduysa, Musab bin Ümeyr 18 yaşında İslam'a tanışıp hizmet etmeye başladıysa, bizim de vazifelerimiz var diye düşünerek biz hareket etmeye gayret ettik. Bir de böyle bir denge var. Yani biz bir şeyler yapalım diye uğraşırken kendi işimizde bu tip ithamlarla da karşılaşabiliyoruz.
Salih'cim, bu tür temenniler aslında temenniden öte kendini takdimdir. Hoca kendi hayat tarzını size aslında anlatmış. Yani bir adam olun önce, sonra işte efendim bu bir noktaya geldikten sonra zaten kendiliğinden siz kendi reklamınızı yapar, insanlara iyi örnek olursunuz. O zaman hiç gelmeyebilir ama. O zaman hiç gelmeyebilir. Böyle bir mantık, böyle bir silsile olsaydı da 23 senelik Kur'an-ı Kerim insin, ondan sonra başlayalım denirdi. Hele bir kemalata ersin. Hayır. Tecrübe ettiğim, hissettiğim, kalbimde yer ettiğini gördüğüm her düşünce benimdir. Paylaşırım. Onun da bir başka kalbe erişmesi için hiçbir gayretten geri durmam. Benim buraya gidiyor geliyor oluşum, efendim, ya da bu tür sizin işte gidiyor geliş geliyor oluşlarınız, yani belki bizatihi kariyerin kendisidir. Ya bunu da görmek lazım yani.
Evet.
Çünkü bu çok bilinen, yapılan, edilen bir şey değil. Burada insanlar bu gidişlerden, gelişlerden ne olacak sonra gibi böyle sorularla uzak duruyorlar zaten. Yani sizin gidişiniz, gelişiniz, gayretiniz birçok modern insanın kafasında bir yere oturmuyor. Bunlar niye gelip gidiyorlar ki yani? Niye anlatıyorlar ki? Ona göre arkadaşımızın, o hocanın ya da akademisyenin aslında yorumuna göre belli bir noktaya gelmeden bu işleri yapamaz.
Evet, o da onu söyledi yani.
Evet.
Ortaya bir eser koymadan bunları anlatmak doğru değil. Çünkü siz başkasının sözüyle konuşuyorsunuz gibi söyledi. Biz dedi ki zaten biz kendi sözümüzü, yani ne
kendi
çıkardım?
Sözün yok zaten.
Evet,
yani. Kimin kendi sözü var ki yani?
Evet.
Bir söz var. Nesilden nesile aktarla aktarla gelmiş. Biz dert çağrısı diye yola çıktık. Dert ya dert gibi çok genel bir kelimeyi ben dert çağrısı diye kullandım diye. Bu benim kendime ait özel bir çağrım mı olmuş oluyor? Ne alakası var ya? Dön bak Necip Fazıl'dan, dön bak Sezai Karakoç'tan, dön bak 1500 senelik o zengin İslam efendim cihat yolculuğundan. Herkesin söylediği bir şeydir bu yani. Yani miri malı bu söylediklerimiz yani. Burada mesele ne biliyor musun Salih'ciğim? Mesele yeni bir şey üretmek değil. Mesele üretileni içselleştirmektir. Bunu sen kalbine indirebiliyor musun? Bunu kalbinle, yani hakikaten inanarak paylaştığın andan itibaren sen zaten sen olmaktan çıkıyorsun. Bir tür böyle hani tebliğci, mübelliğ konumuna geliyorsun ki o da sözle insanı baş başa bırakıyor. Sen aradan çıkıyorsun yani. Mesele de budur zaten. Aradan çıkabilmektir. Diğer türlü kendimize çağıran insanlar olurduk ki bunlar Allah'a sığınırız yani. Biz söze çağırıyoruz. Dolayısıyla söz kıymetliyse bunu 12 yaşındaki bir çocukla 72 yaşındaki bir adamın söylemesi arasında fark yok ki. Tamam, onun işte efendim takdiminde, bunu söyleyenin işte efendim niteliğinde bir artı olması sözü en azından karşı tarafın ön yargılarının yıkılması anlamında,
evet,
faydalı olur. Bak ama ön yargıları diyorum, dikkat et.
Evet, evet.
Sözün bizatihi kendisine bir şey katmaz. O yüzden siz rahat olun kardeşim. Gelmeye gitmeye devam edin. Gittikçe, geldikçe aslında siz kendi içinizde bir efendim yol açtığınızı, orada böyle bir kariyer inşa ettiğinizi göreceksiniz. Şunu da söyleyeyim ben. Şu duyguyu acizane tavsiye ederim. Ben hiçbir yere, hiçbir zaman birilerine varayım, ulaşayım, onlara bu sözü aktarayım, ateşleyeyim, gaz vereyim diye gitmedim kardeşim. Sen de gitme öyle. Niye gittim geldim biliyor musun? Ben o sözü tekrar söylemeye ihtiyacım var. Hep derdim ki mesela, Allah sizi niye yarattı? İbadet etsinler diye yarattı. Dönerdim onun sonuna, Allah seni niye yarattı? Ben de öyle yaratıldım. Hayır, Allah seni bu kadar biriciksin, eşsizsin. Seni özel maksat için yaratmıştır. Hemen böyle uyanıklar vardı Salih'cim. Sorarlardı. Peki Allah seni niye yarattı abi? Bunu sorarlardı bana. Ben bir kere bunu arıyorum. Her gidişim gelişim bunu bulmak için. İkincisi şöyle bir zannım var. Allah beni tam da bu sözü söyleyeyim diye yarattı. Ben bunu size aktarayım diye. Allah bizi niye yarattı? Allah seni niye yarattı diye ifade edeyim diye gönderdi diyorum. Zannım böyledir diyorum. Bu bir hüsnü zandır. Dolayısıyla ben nereye gittiysem geldiysem, ne yaptıysam ettiysem hep kendim için yaptım. Kendim derken de kendi o derdim için yaptım. Yani yoksa bir büyüğümüzün böyle bir şeyini hatırlarım. Bir yerden davet gelmişti. Oradaki insanlar hüsnü zannedip çağırıyorlar. Diyorlar ki gel bizimle paylaş bir takım şeyleri. Şimdi ben bir yerde cuma şeydeyim, yatsı namazına gittim. İmam efendi gelmemiş. Mahalle camimize gittim. İmam efendi gelmemiş. Şimdi herkes birbirinin gözünün içine bakıyor. Kim namazı kıldıracak? Ondan sonra beni tanıyan birisi cübbeyi getirdi. Dedim ya ben hoca efendi yok dediler. Buyurun siz geçin dediler. Peki dedim geçtim. Namazı kıldırdım. Ondan sonra Amene Resulü'yü okudum. Kalktık. Amcanın bir tanesi geldi yanıma. Oğlum dedi sen nerede okuyorsun dedi. İşletmeden amca okudum ben dedim. Ha ben hocayım dedim. Sen necisin dedi. Hocayım ben dedim. Ne hocasısın dedi. Üniversitede hocayım dedim. Ne okuyorsun üniversitede dedi. Dedim işletme okutuyorum dedim. Ya işletmede ilahiyat var mı dedi. Şimdi bir kere kafayı öyle bir koymuş evet. Ki. Dün yine metroda bir hadise yaşadım. Şimdi hafif sakalda bıraktık ya. Bir tane böyle çarşamba cemaatinden bir arkadaşımız. Muhtemelen Hatmi Hacı'ya yetişmeye çalışıyor. Buraların da yabancısı bu Anadolu yakasının. Diyor ki ya diyor akşamla yatsı arası diyor programa yetişeceğim diyor. Kaç dakikaya giderim? Ben de hesap ettim. Dedim ki bak buradan dedim şeye binsen Marmara'ya. Şu dakika. Oradan çarşambaya taksi atlasan şu dakika. 17 dakikaya varırsın dedim. Ondan sonra akşam namazına demek ki yetişemeyeceğim dedi. Kaçta akşam namazı ya acaba? 10 geçe mi dedim acaba akşam namazı? Ya namazda saatini biliyorum kendime göre. Namazı saatini biliyor oluşum onu bir ilginç geldi. Ondan sonra akşam namazına yetişemezsen de dedim. Huvallahüllezi'ye yetişirsin dedim. Şöyle baktı. Siz dedin nerede oturuyorsunuz?
Nerede burada, imam mısınız? Ya,
burada oturuyorum dedim. İmam mısınız dedi. Aynen böyle söyledi. Evet. İmam mısınız diye sordu. Ya bunları niye anlatıyorum abicim? Şunun için anlatıyorum. Bizim gerçekten kendimizle ilgili hüsnü zanlara itibar etmemiz lazım. Ama kendimizin de ne olduğunu bir kere iyi idrak etmemiz lazım. En çok ihtiyacı olan biziz. Beni o hani şehir dışından birileri çağırdı demiştim ya.
Evet abi.
Gel konuş diye. Hani zannederek, hüsnü zannederek. Bir büyüğümüze danıştım. Dedim ki böyle böyle beni dedim oraya konferansa çağırıyorlar. Git Lütfi'cim dedi. Ben de öyle gidiyorum dedi. Hüsnü zannediyorlar ya Rabbi bunlar. Çağırıyorlar. Konuş diyorlar. Ona istinaden gidiyorum. Yoksa bende bir şey var. İşte bunu paylaşayım. Bununla efendim oradakilere vaaz-ı nasihatte bulunayım. Yahu kim biz kim bu tür şeyler söylüyor. Kaldı ki dediğim gibi ben işletmeci bir adamım yani.
Evet.
Anlatabileceğim iktisattır, iktisat tarihidir, işletmedir, yönetimdir, organizasyondur. Onları da işte ne kadar bilebildiysek. Dolayısıyla buradaki şeyi hüsnü zanına da saygı göstermek lazım. Sami Efendi Hazretleri bile bak. Bugün ben çok insan tanıdım onu tanıyan. Kendisiyle görüşmek, buluşmak nasibimiz değilmiş ama onun yetiştirdiği o mürşidi kamili, onun peşinden gelen güzel Allah dostlarını, hak dostlarını, etrafında yetiştirdiği, dokunduğu insanları nasıl böyle efendim değiştirdiğini gördüm. Birçoğuyla beraber efendim böyle vaktimiz geçti. Yani Sami Efendi gün geçtikçe her onun talebesini gördüğüm andan itibaren gözümde büyüdü. Hayatının sonlarına doğru Erenköy'de kendisine yönelik teveccüh artınca çok zaman ellerini yüzüne kapatır. Ya Rabbi bunlar bana hüsnü zannedip geliyorlar. Ben onlar gelsin demiyorum. Onlar bana hüsnü zannedip geliyorlar diye kendi üzerine bu tür bir kemalatı bile yakıştırmayan böyle büyük bir hak dostuymuş. Yani dolayısıyla burada hepimizin üzerine düşen Salih'cim gayretle hangi vazife verildiyse ona istinaden gitmek, gelmek, konuşmak. Konuşturan da o, konuşan da o. Hani demiş ya, neyiz biz?
Evet.
Neyiz biz? Neyzen o, neyiz biz?
Eyvallah abi. Teşekkür ederiz.
Anlamadın gibi sanki.
Yok, anladım abi. Neyiz biz?
Neyiz biz?
Neyiz abi? Evet, kıymetli dinleyenlerimiz. Abi programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik.
Tamam Salih'cim.
Çok keyifli oldu.
Kıymetli dinleyenlerimiz derken şey yaptın yani. Hiç onları unuttun bu arada.
Onlar hepsi inşallah abi kalbimize kazındı. Allah razı olsun.
Bir de hakikaten bu da ilginçtir abi. Biliyor musun Salih'cim? Şimdi burada biz kendi aramızda konuşuyoruz. Söz iki kalbin birbiriyle tenasübü kadar çıkıyor. Bak. Ama bu sözün ulaştığı kim bilir nice kalpler var. Kime nasıl ve ne şekilde ulaşıyor? Sır ya. Ya bunun böyle olduğunu bilip de kendine bir efendim böyle yani gram bir katkı atfeden, kendisine bir şey atfeden hakikaten cahilin daniskasıdır yani. Yani ulaşıyor söz bir yere, bir yerlerden gidiyor, geliyor. O sözün ne büyük bir kaderi var kendi içinde, ne ilginç bir seyri var. Değil mi?
Tabii. Evet.
Yani dolayısıyla çok böyle şey almamak lazım.
Evet.
Yani çok bazen bizi fazla modernist yapıyorlar.
Evet.
Fazla rasyonalist yapıyorlar. İşte yetişelim, belli bir noktaya gelelim, ondan sonra konuşalım. Bir şey kalbine düşmüşse kardeşim, onunla sen zihninle kalbin arasındaki bütün engelleri kaldırmış ve onu tam böyle içinden hissedebiliyorsan, onu sen söylemeye memursun, mezunsun.
Evet, bu vazife
oluyor. Mecbursun.
Mecbursun, evet abi. Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Genç Zamanı programımızın bu hafta sonuna geldik. Hemen birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Dün Yozgat'taydık, oradaki Bozok Üniversitesi'nde. Genç Gönüller Topluluğu'na teşekkür ederiz kardeşlerimize. Çok güzel ağırladılar. Bugün Kayseri'de Öncü Yüz projemiz başladı. Uluslararası Genç Derneği'nin oradaki kardeşlerimize selam ederiz. Aynı zamanda 40. Genç Gönüller Buluşması da bugün itibariyle devam etmekte. Lütfü abi, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben de Kayseri'deki kardeşlerimize göklerin çektiği Kartalı Sezai Karakoç'u konu ediniyorlar ve konuşuyorlar. Zannediyorum bayağı güzel isimleri de davet etmişler.
Evet, evet.
Onlarla Sezai Karakoç'u hasbihal etmek, böyle bir güzel insanın verimlerini, eserlerini bahis konusu etmek kendilerini de zenginleştirecektir. Verimli hale getirecektir diye ümit ediyoruz. Genç gönüllüleri seviyoruz. Genç gönüllülerin olduğu her yerde yüreğimizin attığını biliyoruz. Oralarda olamasak da, varamasak da, artık gidip gelemesek de biz hep genç gönüllüyüz. İnşallah onlar da bizi böyle kendi aralarında kabul etsinler diye dua ediyoruz.
İnşallah öyle de olduğuna bizler şahidiz, kabul ettiklerine. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı programının bu hafta sonuna geldik. Lütfü abimizle beraber milenyum gençliği üzerinden başladığımız, araştırmalar üzerinden başladığımız konuşmamızda bizlerin belki de özellikle bendenizin bazı özel durumları vardı. Onları sorduk Lütfü abiye. Sağ olsun, güzel bir program eşliğinde bu hafta programımızı bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.